Ayrım 7. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 85. Oryantalizm, sömürgeciliğin keşif kolu. İbni Haldun üzerine Avrupa'nın çalışmalarını incelerken, çoktandır şuur altında yaşayan bir inanç berraklaşmış ve son ifadesini bulmuştu. Oryantalizm, sömürgeciliğin keşif kolu. Zaten bütün izmler idrakimize giydirilen deli gömleği değil miydi? Oryantalizm, sömürgeciliğin keşif kolu, parlak bir formül ama her genelleme gibi hakikatin ancak bir kısmını belirtiyor. Oryantalizm, elbette ki yalnız bu değil, tarifi son derece güç olan bu disiplinler bütününü herhangi bir slogana hapsetmek imkansız. Batının kamusları bu müphem mefhumu daha da müphemleştirmiş. 19. asrın üniversal sözlüğü şöyle diyor. Doğu kavimlerine ait bilgilerin bütünü, felsefi görüşleri veya yaşayış tarzları, Doğu dillerinin, ilimlerinin, törelerinin, tarihinin incelenmesi. Oryantalizm yeni bir ilimdir. Bir manası da Batı kavimlerinin menşelerini, dillerini, ilimlerini ve sanatlarını, Doğu'ya borçlu olduklarını ileri sürenlerin sistemi. Geniş anlamda Doğu yaşayış biçimlerinin taklidi. Oryantalizm maddesi Pierre Larousse, Grand Dictionnaire, Universal du 19. yüzyılın evrensel büyük sözlüğü içinde, cilt 11, Paris 1874. Çağdaş bir kamus da şu bilgileri veriyor. Doğu'ya ait nesneler ve Doğu dilleri ilmi. 18. asırda Türköriler, Şinozöriler modasıyla başlayan oryantalizm, 19. asırda Mısır seferinden, Yunan İstiklal Savaşı'ndan ve Cezayir'in fethinden sonra gelişti. Oryantal maddesi Paul Robert, Dictionnaire de la langue française içinde, Société du Nouveau Litre, cilt 5, Paris 1962. Güzel ama oryantalizmin konusu bu Orient neresi? Yine Larousse'a başvuralım. Avrupa'nın batısına kıyasla doğuda bulunan ülkelerin bütünü. Asya, Mısır'ın hatta Avrupa'nın bir kısmı. Bununla beraber Akdeniz'de sınırları olan ülkelere daha çok Levant denilir. Oryantalistler bütün Afrika ile Okyanusya'yı da inceleme konusu yaptıklarından hepsine birden Orient dediler. Ama Akdeniz ticareti, Akdeniz'in doğu sınırındaki bölgelere Levant adını verdiğinden Mısır'a, Türkiye'ye, Küçük Asya'ya ve İran'a Doğu adı verilmez oldu. Bizce Doğu, Sibirya müstesna, bütün Asya kıtası ile Mısır için kullanılmalıdır yalnız. Oryantalist ve oryantalizm kelimeleri Batı kamusları için oldukça yeni. Oryantalist, İngiltere'de ilk defa 1779'da kullanılmış, Fransa'da 1799'da. Oryantalizm, Fransız Akademisi sözlüğüne 1838'de kabul edilmiş. Ne var ki Doğu, Avrupa'nın dikkatini asırlardan beri kendi üzerine çekmiş. Seyyahlar, politikacılar, sanat adamları asırlardır merak etmiş Doğu'yu. Bakınız, muhteşem bir abide, Doğu Kütüphanesi, Cemil Meriç, Işık Doğu'dan Gelir içinde, İletişim Yayınları, 5. baskı. İstanbul 2012, sayfa 109 ila 116. Rodinson, Doğu ilimlerinin gelişmesini kalın çizgileriyle şöyle anlatır. Paris'te yaşayan Doğu Dilleri Mektebi, konvansiyon tarafından 1795'te açılmıştır. Kurucusu Langs. Mektebi, Avrupa'daki oryantalizm faaliyetinin merkezi haline getiren Sylvester de Saki. Maxim Rodinson, La Fascination de l'Islam, Maspero, Paris, 1981, Batı'yı büyüleyen İslam başlığıyla Cemil Meriç tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Pınar Yayınları, İstanbul, 1983. Cemil Meriç'in bu çevirisi, 2003'te ikinci kez basılmış, ancak yayın evi, başlığa, kitabın ne orijinalinde ne de çevirinin ilk baskısında yer alan İslam'ın mirası ibaresini ekleyerek başlığı kısmen değiştirmiştir. Cemil Meriç, İslam'ın Mirası, Batı'yı Büyüleyen İslam, Pınar Yayınları, 2. basım, İstanbul, 2003, Türkçe çeviri içinde, sayfa 60-62. Von Hammer'in kurduğu dergide, Fondilen der Orients, oryantalizmin gelişmesinde büyük bir rol oynayacaktır. 1809 ila 1818. 19. asrın başlarından itibaren Doğu ile ilgili birçok dernekler kurulur. 1821'de Paris Asya Derneği, 1822'de Journal Asiatique yayımlanmaya başlar. 1823'te Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1834'te Derneğin Gazetesi yayımlanır. Hint'te Williams Jones ve arkadaşlarının kurduğu Bengal Asya Derneği ve Gazetesi 1832. Derneğin Bombay kolu da 1841'de kendi gazetesini çıkarmaya başlar. 1842'de Amerikan Doğu Derneği de bir dergi yayımlar. 1845'te Leipzig'te Alman Doğu Derneği ve gazetesi çıkmaya başlar. 18. asrın ikinci yarısından itibaren Rusya'da da Doğu inceleme konusudur. 1804'ten itibaren Karkov'da ve bilhassa Kazan'ın Müslüman bölgelerinde Doğu illeri üniversite eğitiminde yer alır. 19. asır egzotizm, emperyalizm, uzmanlaşma. Maxim Rodinson, AG çeviri içinde sayfa 61-62. İyi ama oryantalizm bütün bu milletler arası çalışmalara rağmen ciddi bir ilim hüviyeti kazanmış mıdır? Rodinson'un bu soruya verdiği cevap kesin bir hayırdır. Dinleyelim. 1. Oryantalizm, sinoloji, İranoloji vesaire diye bir şey yoktur. Konuları ve özel problematikleriyle tanımlanan belli ilmi disiplinler vardır. Tarihin çeşitli dalları olan sosyoloji, demografi, iktisat, linguistik, antropoloji ve etnoloji gibi. Bu ilimler çeşitli kavimlere veya bölgelere, şu veya bu dönemlere uygulanabilir. Bu kavimlerin, bu bölgelerin veya devrelerin özellikleri dikkate alınabilir. 2. Doğu diye bir şey de yoktur. Dünya üzerinde bir sürü kavim, ülke, bölge, toplum, kültür var. Bunların bazılarının sürekli, bazılarının geçici vasıfları var. Bu antitelerden birini veya birçoğunu ele alan her ortak çalışma, belli bir dönem boyunca devam eden bazı ortak vasıflara dayanmak zorundadır. Spesifik kalan başka karakterleri kendi dışında bırakmak zorundadır. 3. Oryantalizm içinde mahpus kalan, bir gettoya kapanan ve çok defa bundan hoşlanan nice oryantalist var hala. Başka kültürlerle uğraşan Avrupalı bilginler, ameli ve geçici bir takım zorluklarla karşılaştıkları için oryantalizm mefhumunu uydurmuşlar. Mensup oldukları topluluğun başka topluluklar üzerindeki hakimiyeti, oryantalizm mefhumunu güçlendirmiş ve bu durum onların görüş açısını adamakıllı çarpıtmıştır. 4. Oryantalistler kendi gettolarından hoşnutturlar dedik. Uzmanlaşmanın icapları, profesyonelliğin cazibeleri yüzünden bu hoşnutluk daha da vahimleşmiştir. Uzmanlaşma, ciddi ve derinlemesine her ilmi çalışma için kaçınılmazdı. Ama olayların sakatlanmış ve sınırlı bir açıdan görülmesine de yol açıyordu. Profesyonelliğin cazibeleri de baştan çıkarıcıdır. Çevreden görülen hayranlık, itibar ve üstünlük, belli bir ortamda iktidara yükselebilme hırsı. Çok sınırlı bir iktidar ama elde etmek için harcanan gayretleri düşünürsek, Napolyon veya Sezar'a yakışacak bir hırs. Profesyonel uzman yetiştiremeyen az gelişmiş ülkeler, bu uzmanların etkisinden kurtulamazlar. Başka disiplinlerdeki uzmanlar, oryantalistleri kendi gettolarında kalmaya zorlarlar. Marx, bir ülkenin hayatını parlamentodaki mücadeleler arkasından gören kimseleri meclis budalaları diye vasıflandırıyordu. Çeşitli budalalıklar var. İlmi problemleri sadece kendi uzmanlığı hudutları içine sıkıştırarak görmek de bir nevi budalalık değil mi? 5. Bu davranışları daha da vahimleştiren bir husus var. Birçokları konformist bir tutuculuğa yakalanmışlardır. Tutuculuk çok kere şuur altıdır. Konformizm ise davranışlarda bir kolorasyon, kurulu müesseselere sadakatten ayrılma, yalnız hatalı bir davranış değil, zararlıdır da. Tutuculuk, değişkenlikten korkmak, değişkenliğe güvensizlikle bakmak demektir. Her istikrarsızlık endişe vericidir. Oysa istikrarsızlık tarihin kanunudur. Tutucu, hareketin aleyhindedir. Bugünkü strüktürlerin sürüp gitmesini ister. bugünkü strüktürler ebedidirler. Çünkü ebedi esaslara sadıktırlar. Sözlerimizi birkaç tezle özetlersek, Maxim Rodinson, AG, çeviri içinde, sayfa 111 ila 113. Edward Said, oryantalizm konusunda Rodinson'dan daha zalim. Edward Said, l'orientalisme, l'orient, cri par, le sident, Seoul, Paris, 1980. Amerikanca orijinalinden Fransızca'ya çeviren Catherine Malamud. Orientalism, Western Conception of the Orient, Routledge and Kegan Paul, Londra ve Pantheon Book, New York, 1978. Eser, Orientalizm, Doğu Bilim, Sömürgeciliğin Keşif Kolu başlığı ile Nezih Uzel tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Pınar Yayınları, İstanbul, 1982. Aynı yayınevi, eserin bir başka çevirisini daha basmıştır. Orientalizm, Türkçe'ye çeviren Selahattin Ayaz. Pınar Yayınları, 1989. Bir başka çeviri, Edward Said tarafından 1995'te gözden geçirilmiş baskı esas alınarak yapılmıştır. Şarkiyatçılık, Batı'nın şark anlayışları. Berna Ülner, Metis Yayınları, 1995. Emperyalizmden çok canı yanan Filistinli edebiyat hocası için oryantalizm bir felaketler kumkumasıdır. Doğu, Avrupa'nın maddi kültürünün ve uygarlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Oryantalizm, bu uygarlığın kültürel ve ideolojik açıdan değişik bir anlatım şeklidir. Değişik bir kelime hazinesi, bir eğitim ve öğreti, kurumlar beraberliği, hayaller ve düşünceler toplamı, doktrinler ve hatta sömürge yönetimi için gerekli bürokrat kadrolar ve yerli yönetim elemanlarıdır oryantalizm. Doğu hakkında ders veren, yazı yazan ve araştırma yapan herkes oryantalisttir. Ayrıca genel veya özel anlamda etnolog, sosyolog, tarihçi ve filozofları da kendi bilimsel disiplinleriyle birlikte oryantalizmin içine katmak mümkündür. 18. yüzyılın sonu ele alındığında oryantalizm, doğuyu konu edinen kurumların tamamı, verilen beyanatlar, takınılan tavırlar, yapılan benzetmeler, bir cins öğreti, yönetim biçimi veya hükümet şeklidir. Bu cins oryantalizm, batının üstünlük sürdürme taktiği, doğu üzerinde otorite kurma çabasıdır. Kısaca, oryantalizm, İngiltere ve Fransa'nın doğuya karşı özel bir ortaklığıdır. Bu kelime hiç olmazsa 18. yüzyıl başlarına kadar sadece Hint kıtasını ve İncil'de adı geçen ülkeleri kapsamına almış bulunuyordu. Fransa ve İngiltere 19. yüzyılın başından 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar doğunun, doğuculuğun yegane egemen güçleriydi. Savaştan bu yana doğuda Birleşik Amerika öne geçmiş ve konuya aynen İngiliz ve Fransızların geleneksel görüş açılarıyla yaklaşmıştır. 1840'ların sonlarından Birleşik Amerika'nın sahneye çıktığı günümüze kadar geçen devrede, akademileriyle, kitaplarla, kongrelerle, üniversitelerle, dışişleri bakanlıklarıyla bir hikmet nazariyesi gibi aktarılmaya çalışılan bu fikir sistemi, aslında korkunç olduğu kadar basit ve anlaşılması kolay bir seri yalan kumkuması olduğu bilinmelidir. Birkaç neslin birlikte çalışarak, uzun yatırımlarla meydana getirdiği önemli bir doktrinler ve uygulamalar paketi. İnsan ilimleri objektif olamaz. Alim de belli bir çerçevenin, belli bir sınıfın adamıdır. Bir inançlar bütününün içinde, bir sosyal yaşantının tam ortasında yahut en azından yaşadığı toplumun parçaları arasındadır. Bilgi her yönden hayatın şartlarıyla çevrilidir. Bilgiye sahip olan yahut onu kullanmak isteyen hiçbir insan bu koşulları değiştiremez. Doğuyu inceleyen kişi, ister Avrupalı, ister Amerikalı olsun, kendi gerçeğinin zorladığı temel kuralların dışına çıkamaz. Oryantalizm, coğrafi bir ayrım değil, bir seri çıkarlar toplamıdır. Edward Said, Nezih Uzel çevirisi, sayfa 16 ile 30. Bu kadar geniş bir alanı incelemeye nereden başlayacağız? Said, belli bir sınır çizmek için Althusser'in koyduğu bir mefhumdan faydalanıyor. Problematik. Oryantalizmin kucakladığı meselelerin tamamını İngilizlerin, Fransızların ve Amerikalıların doğu hakkındaki düşünceleriyle sınırlamayı düşündüm. Sonra yazar bu davranışının mucip sebeplerini bir bir sıralıyor. Said için bütün oryantalizmlerin ortak yönü Batı kültürü içinde doğuda kurulmuş bir cins otorite olması. Bu eserde üzerinde durduğum amaçlardan biri, oryantalizmin tarihi otoritesini açığa çıkarmak ve oryantalizmin içinde otorite kurmuş kişileri tanıtmaktır. Doğu bilimci, şair veya bilgin olarak doğudan söz açarken onun sınırlarını batıya yarar bir biçimde ele almakta ve onu batı için konuşturmaktadırlar. Söylediklerinin içinde doğu hiçbir zaman ön plana geçmez. Eğer doğu kendi kendisini takdim edebilseydi, herhalde sonuç başka türlü olurdu. Sonra yazar büyük bir tevazu ile itiraf ediyor. Bu kitap bir başlangıçtır. Belki şu sırada yapılacak en önemli araştırma, oryantalizmin yerine neyin geçebileceğini düşünmektir. Diğer kültürler ve diğer halklar, baskı ve yönetme emeli taşımadan hür ve bağımsız bir görüş açısıyla nasıl incelenebilir? Yazarın bu programı hangi ölçüde gerçekleştirdiğini kitabı dikkatle okuyanlar anlayacaktır. Said devam ediyor. Bu kitabı 3 kısım 11 bölüme ayırdım. Oryantalizm alanı adını taşıyan ilk kısım, zaman ve tarihsel tecrübe içinde oryantalizmin geniş bir tablosunu çizerek, aynı zamanda onun felsefi ve politik motiflerini ele alır. Düzenlenen ve yeniden düzenlenen oryantalizm adını taşıyan ikinci kısım, modern oryantalizmin gelişim çizgisini incelemeyi hedef tutar. Bu kısımda bir kronoloji izlenerek şairlerin, sanatkarların ve bir ölçüde değer taşıyan bilginlerin eserlerinde yer alan ortak noktalar araştırılır. Bugünkü oryantalizm başlığı altında gelişen üçüncü kısımsa, önceki oryantalizmin bittiği yerden yani 1870'lerden başlar. Bu devir, İkinci Dünya Savaşı ile en yüksek noktasına ulaşan Doğu'nun büyük sömürülüş çağıdır. Üçüncü kısmın son bölümü, hegemonyanın İngilizlerin ve Fransızların ellerinden Amerikalıların ellerine nasıl geçtiği anlatılır. Edward Said, Nezih Uzel çevirisi, sayfa 37 ila 52. Said'in kitabı, dokunulmaz birer hakikat diye yutturulan hain ve sinsi yalanları bir bir deviriyor. Düşünceye çağıran bir düşünce kitabı, aydınlık, öğretici. Uyuşuk zekaları tokatlayarak uyandırmaya çalışıyor. Susan milyonların müdafaanamesi. Machiavellizmlerin ferman dinlettiği bir dünyada tarafsızlık meziyet olabilir mi? Oryantalizm bomba kitap, yıkıyor ve aydınlatıyor. Belki sakin bir aydınlık değil ama yıldırımda sükunet aranır mı? Okuyacak ve çok defa kendi kendinize kızacaksınız. Düşman hepimizin ortak düşmanı. Yalancı Avrupa ve şuursuz Orta Doğu insanı. Oryantalizm üzerinde çok konuşulan bir kitap. Konuşulan, daha doğrusu konuşulması lazım gelen. Filistinli bir Arap, üçüncü dünyanın ne korkunç bir gaflet içinde bocaladığını sergiliyor. Ağlarını dünya üniversitelerine ve basınına gelen bütün bir uzmanlar güruhunun karşısına sizi yalancılar diye çıkıyor. Aşağı yukarı aynı konuyu işleyen Rodinson, ihtiyatlı bir hayranlıkla eseri tavsiye eder. Şarkiyatçıları elektrik cereyanı gibi sarstı kitap. Şarkiyatçılar, yerli yazarlar tarafından şuurlu veya şuursuz birer ajan olarak damgalanmaya alışıktılar. Ama bu defa darbe ehliyetini kabul ettirmiş bir İngiliz edebiyat hocasından geliyor. Said'in takdire değer yönü, Avrupa oryantalizminin 19. ve 20. asırlardaki ideolojisini aydınlık bir tarife kavuşturmasındadır. Şarkiyatçılara sandıkları kadar masum olmadıklarını anlatabilirse yerinde bir iş yapmış olur. Tehlike şurada, Said'in tahlilleri sınırlarına kadar götürülürse, Yadanov'unkine benzeyen yanlış bir hükme varabilir. Burjuva ilmi, proleter ilmi gibi mübalağalı tasnifler çıkabilir ortaya. Nitekim zencilerin ilmiyle beyazların ilmini birbirinden ayıran birçok kontesterler görülmüştür. Nice aydınlar sömürge ilmiyle emperyalizmlerin ilmi diye iki ayrı ilimden söz etmeye başladılar. yanlış ve tehlikeli bir yol. Maxim Rodinson, A.G.E. Çok doğru. Hele bizim gibi müzmin bir fikir tembelliği içinde bocalayan toplumlar için. Düşünce, nüans demek. Bir hatadan kurtulurken daha büyük bir hataya düşmek, düşünce tarihimizin en az yarım asırdır şahidi olduğumuz bir alın yazısı. Kendimizi Batı'nın imal ettiği çarpıtıcı bir aynadan seyrediyor, daha doğrusu bu aynadaki hayale göre inşa etmeye çalışıyoruz. Said'in kitabı tartışılmaz bir hakikatler mecellesi değil, sisleri dağıtan bir projektördür. Işık çok defa gözlerimizi kamaştırıyor. Aydınlatılan eşyayı değil, sadece aydınlığı görüyoruz. Kendimize ait milletler arası sempozyumlarda adımızın bile geçmemesi beni çok üzmüştür. Acaba inkar edilen bir liyakat mi söz konusudur, yoksa gerçekten bu kadar ehliyetsiz miyiz? Neden oryantalizme uzaktan veya yakından benzeyen bir kitabın altında bir Türk'ün imzası yok? Çağdaş aydınlarımızın Batı karşısında davranışlarını iki şair çok güzel özetlemiş. Birincisinde mazoşist bir teslimiyet, bir yanıp yakılış dile geliyor. Şarkın Ufukları adını taşıyan şiir şöyle başlıyor. Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna, ey şark kanmadın mı asırlarca uykuna? Hala huşua kubbeler en hisli bir penah, hala minarelerde tevekkül diyen bir ah. Hala saçaklarında güler baykuş evlerin, hala köpek eninleri serper sokaktakin. Hala hurafeler yaşatır her çürük kafes, hala beşik gıcırtısı, hala o tozlu ses. Yükselmeyen tazarruğun ey şark bitmiyor. Hayye alel felahını gökler işitmiyor. Sönsün fezalarında sükun işleyen seher, dönsün zeminlerinde de İsyana secdeler. Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların, yaksın bütün ufukları artık belaların. Her zulmü kahrı boğmaya bir parça kan yeter. Ey şark, uyan yeter. Yeter ey şark, uyan yeter. Ali Canip Yöntem. Diz çöken bir isyan. Yanlış anlaşılan, daha doğrusu anlatılmak istenen bir düşman. İkinci şair daha coşkun ve bir anlamda daha insafsız. Çizilen şark aşağı yukarı aynı. Kafes, han, hamam, şadırvan. Kafes, han, hamam, şadırvan. Gümüş tepsilerde raks eden sultan. Mihrace, padişah, binbir yaşında bir şah. Nazım'a göre dakikada binlerce basılan kitapların, yani Avrupa'nın görmek istediği şark bu. Fakat böyle bir şark hiçbir zaman yoktu ve olmayacaktır. Şark, Avrupa'nın buğday ambarıdır. Üzerinde aç esirlerin kıvrandığı bir toprak. Sonra şair hızını alamayarak Pierre Loti'ye verip veriştiriyor. Senden yakındır bize, kirli muşamba derilerimizden birbirimize geçen tifüsün biti, diye gürlüyor. Ali Canib'e kıyasla daha başarısız, daha kötü işlenmiş mısralar. İsyan hep aynı. Hedef yine yanlış tayin edilmiş. Ama bu defa İslamiyet değil Avrupa suçlanıyor. Avrupa'nın belki en suçsuz, daha doğrusu en sorumsuz bir temsilcisi olan sözde Türk dostu Pierre Loti. Evet, şairlerimiz zaman zaman kükremiş. Namık Kemal Renan'a çatmış ama Batı'nın yalanlarına deliller göstererek ışık tutan ilim adamlarımız nerede? Edward Said'i okurken eksiklerimizi daha yakından gördüm. Türkiye henüz bu ayarda bir ithamname kaleme almak ehliyetinden uzaktır. 1. Avrupa'yı tanımıyor. 2. Kendi mazisini bilmiyor. Edward Said yalnız oryantalizm denilen bitmez tükenmez okyanusu taramakla kalmamış, bu işi yaparken boğulmamak için nasıl bir usule başvurmak gerektiğini de hocalarına yani Avrupa'ya sormuş. Said Avrupalı bir hümanisttir. Foucault'u, Althusser'i dikkatle incelemiş. İnsan ilimlerinin ideoloji olduğunu, üniversitedeki çalışmalarıyla zaten biliyor. Edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiler meçhulü değil. Kısaca, Batı irfanının bütün hazinelerinden haberdar. Kitap Türkçe'ye çevrildi. Oryantalizmi sadece okumak bile kolay kolay erişemeyeceğimiz bir seviye gerektiriyor. Tercüme, bütün olarak hiç de fena değil. teferruata ait bir takım yanlışlar bulup göstermek hiçbir işe yaramaz. Bizce eksik olan aydınlatıcı notlardır. Türk okuyucusu eserdeki şahısları tanımaz. Mefhumlara yabancıdır. Kısaca meseleyi rahatça anlaması için hazırlayıcı bilgiye ihtiyacı var. 10 küsur yıl önce kelimeleştirdiğim bir hakikati, oryantalizm, sömürgeciliğin keşif kolu cümlesini Edward Said'in kitabının kapağında görmek beni çok sevindirdi. Demek ki selahiyetli bir ilim adamı da benim gibi düşünmüş ve araştırmalarını benim kelimelerimle özetlemişti. Heyhat, yanılmışım. Eserin aslında böyle bir formül yoktu. Türkçe'ye çeviren, benim buluşumu Miri Malı sanmış olacak ki, Edward Said'e armağan etmek cömertliğini göstermiş. Cemil Meriç'in oryantalizme ilgili düşüncelerini de ele alan iki makale için bakınız Ali Şükrü Çoruk, Oryantalizm Üzerine Notlar, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Aralık 2007 ve Nilgün Tutal, Çeviron, La Perpétion de l'Orientalisme, l'Edward Said en Turquie, Edward Said'in Oryantalizminin Türkiye'de algılanışı. 10 Şubat 2010 http://blogs.mediaport.fr/edison/article/100210. 1960'lardan sonra böyle bir kitap yazmayı ben de çok isterdim. Kitabı tanıdıktan sonra böyle bir işin üstesinden gelemeyeceğimi anladım. Said'in kaynaklarından çoğu benim de zaman zaman faydalandığım kitaplar. Ama böyle bir terkibi yine de başaramazdım. Said bana göre fazla insafsız. Emperyalizmden çok ağzı yanmış. Yine de bana kıyasla daha az doğulu. Sanırım ki Türk aydınlarının bugün yapabileceği en isabetli iş Said'leri çevirmek ve yorumlamak. Bu da dile kolay. Fert planında aczimiz aşikar. Toplum söz konusu olunca bu nisbi az mutlak ölçüsüne varıyor. Said İngilizce yazıyor. Yani okuyucusu bütün medeniyet dünyası. Yalnız üçüncü dünyaya seslenmiyor. Hayalimiz ne kadar geniş olursa olsun bizim okuyucumuz birkaç yüz kişiyi aşmaz. Said'in kitabı iki dünyanın bir muhasebesi. Orta çağda başlayan, daha doğrusu Hristiyan dünya tarafından başlatılan bir hesaplaşma. Doğu, gıyaben verilen mahkumiyet kararlarının farkında bile değil. İlk defa olarak şuurlu bir ses yükseliyor. Ali Canib'in "Ey şark, uyan yeter, yeter ey şark, uyan yeter" feryadını tekrarlamaktan başka yapacak işler de var. İlk iş okumak. 7. ayrımın sonu, sayfa 96. Oryantalizmin kaynağı. Akıl çağı veya aydınlıklar asrı, kelimelerin ne önemi var? Edebiyat tarihçileri, Fransa'nın belki de insanlığın en bereketli, en hummalı araştırmalarını içine alan o dönemi iki tarih arasına sıkıştırmışlar. 1715 ila 1789. Bir yaratıcılar veya hocalar dönemi. Yıkan fakat aynı zamanda inşa eden Fransız devriminin mayalanış asrı. Hükümdarların filozofluğa göz diktiği, filozofların kendilerini hükümdar sandığı bir devir. Zekayı hakikatin fethine kanatlandıran biricik kılavuz, metottur. Güvenilecek tek ışık, aklın ışığı. Voltaire, "Ezelim alçağı" diye haykırır. Alçak, kilisedir. Dar ağaçları, zincirleri ve korkunç engizisyonu ile kilise. Rousseau, çekine çekine itiraf eder. Herkesin bir yobaz tarafı var. Ben de bir bakıma yobazım. Yazık ki bu yobazlık kimsenin hiçbir zaman hoşuna gitmeyecek, hoşgörü. Bu yeni devir, Avrupa şuurunda ortaya çıkan bir buhran, bir kendini bulma, bir arayış devri. Avrupalının bakış açısının değiştiği, mevcut değer hükümlerinin altüst olduğu, kilise baskısının yerine hoşgörünün geçtiği bir aydınlıklar çağı. Bu dönemi bize en ehliyetli şekilde tanıtanların başında gelen bir Fransız aydını da Paul Hazard. Konuya ayırdığı iki ciltlik değerli eserine kulak verelim. Paul Hazard, La crise de la conscience Europe'ın 1680 ila 1715. İlk baskısı Bovinesi, Paris, 1935. Cemil Meriç'in elindeki iki ciltlik baskı Ide Gallimard, Paris, 1961. Kitabın son baskılarından biri Livre de Poche, Koleksiyon, Referans, Paris, 1994. Eser Erol Güngör tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Batı düşüncesindeki büyük değişim. Çeviri değişik yayın evlerince basılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 1973, Tur Yayınları 1981, Ötüken Neşriyat 1996. Ne tezat, ne ani geçiş. 17. asır insanının hoşlandığı mertebeler dizisiydi. İnzibat, otoritenin sağlamayı yüklendiği nizam, hayatı sıkı sıkıya düzenleyen naslar. 18. asır insanları ise baskılardan, otoriteden, naslardan nefret ederler. Birinciler Hristiyandır, ikinciler Hristiyanlığa düşman. Birinciler ilahi hukuka inanır, ikinciler tabii hukuka. Birinciler farklı sınıflara bölünmüş bir toplumda yaşarlar, ikincilerin tek rüyası eşitliktir. Çocuklar babalarına çatmaktan zevk alırlar. Öyle sanırlar ki dünyayı yeni baştan kuracaklar, dünyaya geldiler ya artık her şey düzelecektir. Ne var ki birbiri ardınca gelen nesilleri çalkalayan dalgalar bu kadar hızlı ve böylesine kesin bir değişikliği izah edemez tek başlarına. Fransızların çoğu Busso gibi düşünüyordu. Birden Fransızlar Voltaire gibi düşünmeye başladılar. Bu bir devrimdi. 1680'lerle 1715'ler arasında gerçekleşen bir devrim. Pierre Bayle'ın dediği gibi, akıldan yana olanlarla dinden yana olanlar yandaş kazanmaya çalışıyor ve bütün düşünen Avrupa'nın seyircisi olduğu bir kavgada meydan okuyorlardı birbirlerine. Saldırganlar ağır basıyordu yavaş yavaş. İtizal, heresi artık ne tek başınaydı ne de gizli. İnkar maske takmıyordu. Çırılçıplak ortadaydı. Akıl artık dengeli bir hikmet değildi, eleştiren bir gözüpeklikti. Herkesçe kabul edilen mefhumlardan şüphe ediliyordu. Tanrı, meçhul ve akıl ermez göklere itiliyordu. Her şeyin ölçüsü insandı. Yalnızca insan. Kendinden başka hikmeti vücudu da yoktur insanın, gayesi de. Yeni bir felsefe kurulmalıydı. Metafizik rüyalardan vazgeçen bir felsefe. İlahi hukuktan sıyrılmış bir politika inşa edilmeliydi. Esrarı olmayan bir din, naslara dayanmayan bir ahlak. AGE, Önsöz, sayfa 4-5. Bu yeni Avrupa'nın İslam dünyasına, Doğu alemine bakışı da değişecekti elbet. Bu değişikliği de şöyle anlatıyor Hazard. 1860'larda Avrupa şuuru bir buhran içindedir. Rönesans'tan doğan ve devrimi hazırlayan Avrupa'nın düşünce tarihinde bundan daha önemli bir devir yoktur. Vazife hissi üzerine kurulmuş bir medeniyetin yeni filozofları, halk fikri üzerine kurulmuş bir medeniyet ikame etmek isterler. Vicdan hakları, tenkit etme hakkı, aklın hakları, fert ve vatandaş hakları. İnsan bir mahkeme önündedir, yeniden sorguya çekiliyor. Günahsız mısın, suçlu mu? Amacın dünyadaki yaşayış mı, ebedi saadet mi? İhtilaf bugün de karara bağlanmış değildir. Bugün de dini, felsefi, siyasi, sosyal problemleri ortaya atarken aynı düşüncelerle karşı karşıyayız. Aklın hükümdar olduğu o çağda bile akıl doyuramamaktadır insanları. Herkes bir aşk tanrısının susuzluğu içindedir. Mistisizm de o çağın özellikleri arasında. Şüphe, tereddüt, endişe. Avrupa her zamanki gibi arayış içindedir. Hakikati ve mutluluğu arıyor yine. Düşüncelerin akışını izlerken bir kere daha anlıyoruz ki, yaşayışımızı yöneten maddi güçler değil, fikri ve ahlaki güçlerdir. Avrupa'nın ruh dünyasındaki bu değişikliğin sebepleri nedir? Seyahatler çoğalmış, müşahede ufku alabildiğine genişlemiştir. Bir Sir William Temple, siyasi hayatın dağdağlarını terk ederek seyahatnamelere dalar. Başka ülkelerde de bize benzeyen insanlar yaşamaktadır. Onların da kanunları, öfleri, devletleri var. Temple, Çin'in, Peru'nun, Tataristan'ın, Arabistan'ın siyasi ve ahlaki hayatına eğilir. Bu yeni dünyanın haritasını incelerken eski dünyayı yöneten prensipleri tekrar ele alır. Pierre Bayle, yerleşmiş kanaatleri tenkit ederken yolcuların müşahedelerine dayanır. Dünyayı tanımanın kazandırdığı ilk hakikat, her şeyin izafiliğidir, mutlak yoktur dünyada. Chardin'e göre de, ilmin başlangıcı şüphedir. Şüphe etmeyen hiçbir şeyi incelemez, hiçbir şey incelemeyen hiçbir hakikati keşfetmez. Avrupalı yeni yeni tiplerle karşı karşıya gelir. İyi kalpli yabani, Mısırlı bilge, Müslüman Arap. Müslüman Araplar da aynı ilgiyi uyandıracak mıydı acaba? Orta çağdan bu yana Hz. Muhammed çeşitli hücumlara uğramıştı. Ama seyyahlar da, alimler de el ele verip bu asırlık yalanları tasfiye edeceklerdir. Bu alimlerin başında Herbelo'yu, talebesi Galland'ı, Oxford Üniversitesi'nden Pakok'u, Utrecht'te Doğu Dilleri hocalığı yapan Roland'ı, Cambridge Üniversitesi'nde Arapça okutan Oakley'i görürüz. Bu Avrupalı bilginler metinleri yeni bir gözle okuyacak ve eskilerden çok farklı hükümlere varacaklardır. Hz. Muhammed ile ilgili saçma sapan masalları bir yana bırakacaklar ve Arapların şehadetine başvurunca Hz. Muhammed ile sahabelerinin gerek kafa gerek gönülce öteki kavimlerin en ünlü kahramanlarına denk olduğunu anlayacaklardır. Müslümanların aklından geçmeyen saçmalıklar onlara aitmiş gibi gösterilip cerh edilmiş, işlemedikleri suçlar isnat edilmiş Araplara. Marifet mi bu? Hakikatte İslamiyet akla uygun bir din, güzel ve asil. İslam medeniyeti ise üstün bir medeniyet. Dünyayı barbarlık sarınca düşünce ve kültürün haklarını İslamlar korumuştur. Bakışlar değişmişti. Bir zaman kınananlar şimdi seviliyordu ve bu devrim kısa bir zaman içinde gerçekleşmişti. Artık herkes başka türlü görüyordu İslamiyet'i. 1708, Simon Oakley'in 200 yıl sonra bile tartışılan bir hakikat veya bir vehmi açıkça gündeme getirdiği yıldır. Oakley'e göre Batı'nın doğuya üstünlüğü bir masaldır. Yaşayış doğuda daha mutludur. Doğu da birçok dahilerin vatanıdır. Allah korkusu, iştihaları dizginlemek, tedbir ve basiret, her hal ve kârda haya ve itidal gibi insanı insan yapan konularda Batı, Doğu'nun hikmetine en küçük bir ilavede bulunmamıştır. Bu düşünce Avrupa'ya yayılır. Bolenvillers, Kontu adlı bir Fransız, Herbelo'yu, Pakok'u, Roland'ı, Oakley'i saygıyla yad ettikten sonra köşesinde bir Muhammed'in hayatını kaleme alır. Ona göre de her milletin kendine mahsus bir hikmeti vardır. Muhammed, Arapların hikmetini temsil eder, İsa, Yahudilerinkini. Seyyahlar çeşitli örfleri, yaşayış biçimlerini, felsefe ve dinleri görmüş ve her şeyin izafi olduğu sonucuna varmışlardı. Aksi fikirler ileri sürülebilir, her şeyden şüphe edilebilirdi. Seyahatnameler de yeni bir ufuk, değişik bir bakış imkanı sunuyordu Batı'ya. Her biri tek ve gerçek hakikat olduğunu iddia eden, taban tabana zıt görüşlerin, her biri en mükemmele ulaştığına inanan birbirinden farklı medeniyetlerin varlığı karşısında Avrupalı artık inanmıyordu o zamana kadar kendisini anlatılanlara. Bir seyyaha göre Avrupa'nın kendi kendine yetebileceğini ve başka medeniyetlere hiç ihtiyacı olmadığını sananlar burunlarından ötesini göremeyenlerdir sadece. Avrupa, Doğu alemiyle temasa geçmiştir bir kere. Hristiyanlığın karşısına İslamiyet'i çıkaran, tek başına kendi ahlakını, kendi hakikatini, kendi mutluluğunu bulmuş bir başka dünya. Üstelik Avrupa'nın şuurunu sarsacak, Avrupa'yı kendinden şüpheye düşürebilecek kadar etkili. AGE sayfa 13-25. 7. ayrımın sonu sayfa 101.